Zengingiller ailesiyle birlikte hazırladığımız podcastlarda şimdi özel bir program yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz bir homeopat değil, diş hekimi. Fakat diş hekimliğinde çok özel bir uzmanlığı var. Bütünsel diş hekimliği konusunda bize bilgi verecek. Hoş geldiniz Tijen Hanım.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
Tijen Hanım, Tijen Secerli Dürer, diş hekimliğinin üzerine birden fazla uzmanlık edindi ve bu öğrendikleriyle yetinmedi. Bunu meslektaşlarına öğretmek üzere iki ayrı derneğinde yöneticiliğini üstlendi. Kendisiyle bugün hem bu ilave uzmanlıklara neden gerek duyduğunu hem de bunun normal bir diş hekimliği pratiğinde hekimlere ve hastalara olan faydalarını konuşacağız. Aynı zamanda herkesin çok merak ettiği ağız sağlığıyla ilgili önemli konulara değinerek merak ettiklerimizin cevabını alacağız kendisinden. Ben önce klasik giriş sorumla başlamak istiyorum. Tijen Hanım, benim sizin web sitenizden gördüğüm kadarıyla uzmanlıklarınız nöral terapi, bağırsak florasının düzeltilmesi, hipnoz, akupunktur, fitoterapi, mezoterapi, kinesiyoloji, klasik diş hekimliğinin üzerine bu ilave uzmanlıkları öğrenmeye ve uygulamaya neden gerek duydunuz acaba?
Bu benim çok yıllar önce başladığım şey. Yeni mezundum ve bir dispanserde çalışıyordum. O dönemde yeni çıkmıştı. Türkiye'de daha yeni tanınıyordu. Bir akupunktur doktoruna gittim kendimle ilgili. Ona devam ederken de bir genç kız geldi muayenehaneme. Dişlerinin çekilmesi gerekiyordu. Kök dişlerinin çekilmesi gerekiyordu. Fakat 4 tane anestezi yaptığım halde uyuşmuyordu. Ben de akupunktur doktoruna sordum. Yani dedim, bana hani anlatmıştın. İşte akupunkturla anestezi yapılıyor. Benim böyle bir hastam var. Bunu bana uyuşturur musun? Uyuştururum dedi. Geldi aletleriyle benim muayenehaneme. Akupunktur iğnelerini de aldı. Ve hastayı uyuşturdu gerçekten. Ben 4 tane anestezikle uyuşturamadım. Hastayı yarım ampul anestezikle uyuşturdum ve dişlerini çektim. Bunun üzerine de ben dedim, bu işi öğrenmek istiyorum. Hani nasıl öğrenebilirim? Dedi ki bana doktor arkadaş, biz bir dernek kuruyoruz, bekle, kurslar vereceğiz. Ve gerçekten bekledim ama biraz fazla bekledim. Yaklaşık 1993'lerin sonunu buldu bu kursların başlaması. 1995'te de Sağlık Bakanlığı onaylı ilk diş hekimi akupunktristlerden bir tanesi oldu.
Akupunktur böyle başladı.
Akupunktur böyle başladı. Daha sonra tabii bir süre akupunktur yapmaya başladım. Fakat hiç tekrar diş hastam olmadı akupunkturda. Yani tekrar uyuşturmam gerektiği bir hasta olmadı. Akupunkturu dişin dışındaki hastalar gelmeye başladı. Dişle ilgili değil, diğer hastalar. Özellikle de o zamanlar çok popülerdi. Zayıflamayla ilgili hastalar gelmeye başladı. Ben de diş hekimi olduğum için bu hastalara bakmak istemedim. Şimdi doğrusu yani daha çok kendi mesleğimde bir şeyler yapmak istiyordum. Ne yapayım diye araştırırken artık bir tadını aldım bir defa tamamlayıcı tıbbı. Farklı bir şeyler yapıyor olmanın. Ne yapayım diye araştırırken hipnozla karşılaştım ve hipnoza başladım. Sanıyorum 2010 yıllarıydı. Hipnoz yapmaya başladım. Yeditepe Üniversitesi'nin eğitimini aldım. O yetmedi, tabii çok daha farklı workshoplara katıldım, farklı eğitimler aldım. Bütün bunların gene yeterli olmadığını düşündüm. Çünkü hastalara çok konuda yardım etmemiz gerekiyor. Ve Ticaret Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisansı yaptım bunun üzerine. Hastalarıma daha rahat yardımcı olabilmek amaçlı. Bunu yaparken yine bir yerlerde bir şekilde biz tamamlayıcı tıp camiasındaki doktorlar birbirlerini tanır. Akupunktur'dan tanıdığım bir doktorla karşılaştım bir yerlerde. Tijen dedi, ben Amerika'dan birisini getiriyorum, bir hekim getiriyorum, işte seminer verecek. Bütün diş hekimlerinin bunun onun öğrettiği yöntemi öğrenmesi lazım. Nedir bu yöntem dedi. Böyle çok kısa bir kas testiyle işte malzemeleri kontrol etmeyi gösterdi bana. Ha dedim, ne kadar güzel bir yöntem. Ondan sonra bu seminere gittim. Bu Bay Digital O-Ring test denilen bir testti. Orada ona başladım. Yine orada yine akupunktur'dan tanıdım. Başka bir doktor hanımı gördüm. Dedi ki, yıllarca akupunktur yapmış bir doktor hanım, ben dedi artık nöral terapi öğreniyorum. Bütün diş hekimlerinin nöral terapi öğrenmesi lazım. Nedir bu nöral terapi dedim. Vallahi dedi, aç interneti bak. İnterneti açtım. Orada bir telefon numarasıyla karşılaştım. Telefonu aradım, derneğin numarasını. Telefonda karşıma çıkan kişi yine akupunktur'dan kursiyer arkadaşım çıktı. Çünkü tamamlayıcı tıp öyle bir alan ki bir şeyi öğrenen her şeyi öğrenmek istiyor. Bir şey bir şey açıyor. Bir şey, bir yol bir başka yol açıyor. Sürekli yeni ufuklar açılıyor size. Ve bu nedenle de pek çok şeyi bir arada öğreniyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Ki zaten böyle de yapmak gerekiyor. Ve o şekilde nöral terapi hayatım başladı. Yaklaşık 10 senedir nöral terapi yapıyorum. Bağırsak florası düzeltiyorum. Gene malzemelerle ilişkili, işte duygusal şeyleri teşhis amaçlı, kullanmak amaçlı kinezyolojiyle ilgilendim. Bu şekilde devam etti benim tamamlayıcı tıp hayatım. En sonunda da diş hekimlerine daha yararlı olabilmek için, en azından benim yıllar içinde öğrendiklerimi öğrenebilsinler, daha kolaylıklar olsun şeklinde Bütünsel Diş Hekimliği Derneği'ni kurdum. Burada hem eğitimler veriyoruz hem de insanları toplayıp bütünsel olan kişileri, bütünsel bakış açısında olan diş hekimlerini hastalarla buluşturmak için uğraşıyoruz.
Şimdi hani siz buradan giriş yaptınız diye ben de buradan devam edeceğim. Ama sonra biraz kinesiyoloji nedir, fitoterapi nedir, mezoterapi, oralara geri döneceğim. Şimdi o zaman madem buradan girdik bunu bir tamamlayalım. Bütünsel diş hekimi deyince ne anlamamız gerekiyor? Yani bir normal diş hekimiyle bütünsel diş hekimi arasında nasıl bir fark vardır? Bütünsel diş hekimi ne yapar farklı olarak?
Şimdi bütünsel demek gerçek anlamıyla bütünsel bakıyor olmak demek. Klasik diş hekimliğinde doktorlar tedavi alanları sadece teşhis ve tedavileri sadece diş üzerindedir. Halbuki dişin vücutta çok ciddi bağlantıları vardır. Yani sinirsel bağlantısı, fasyal bağlantısı, enerjisel, bakteriyel, toksik pek çok bağlantısı vardır. Ve diş hekimliğinde yapılmamış tedaviler ya da yanlış eksik yapılmış tedavilerin vücutta çok ciddi sonuçları vardır. Hastalık anlamında ciddi sonuçları vardır. Aynı şekilde vücuttaki bir takım bozukluklarında ağız ve dişte yansıma alanları vardır. Bu nedenle bütün bunları düşünebiliyor olmak, örneğin bir diş eti hastalığı gördüğünüz zaman, diş eti hastalığını tedavi ederken bunun bağırsak florası ile ilişkisini görüyor olmak ve hem ağız bölgesinde tedavi yapmak hem de bağırsak florasını düzeltmek bütünsel bakış açısı gerektiren bir şey. Yani bütünsel diş hekimliği dediğimiz zaman biz vücuttaki bütün bağlantıları düşünüyoruz.
Peki, şimdi soru cevap bölümünde bu konuyu biraz daha açacağım. Şimdi giriş kısmı eksik kalmasın diye önce kinesiyolojiden biraz devam edeceğim. Çünkü kinesiyoloji herkesin bildiği bir alan değil. Bunu biraz açmanızı rica ediyorum. Yani kinesiyoloji ne demek? Nasıl bir tedavi metodu veya bir takım testleri nasıl yapabiliyoruz? Nasıl faydası oluyor diş hekimine kinesiyoloji bilmek? Biraz bunu açmanızı rica ediyorum.
Tabii. Şimdi kinezyoloji kelime anlamıyla hareket anlamına gelir. Yani kasların hareketleriyle yapılan bir teşhis yöntemidir kinezyoloji. Vücuttaki bütün kasları teşhis için kullanabiliriz. Önce bir kasın sağlıklı olup olmadığını kontrol ederiz. Kasımız sağlıklıysa herhangi bir malzemeyi, bu ister bir yiyecek olsun, ister bir dişle ilgili bir malzeme olsun, herhangi bir malzemeyi kasa evet ya da hayır cevabı vererek vücuda dokunup dokunmadığını bulabiliriz. Sadece malzemeler değil, aynı zamanda psikolojik sorunlar bulunabilir, malzemelerle ilgili teşhis yapılabilir, hangi ilacın dokunduğu, ne kadar kullanılması gerektiği, aklınıza gelebilecek her şeyin vücutla uyumlu olup olmadığını teşhis edebiliriz. Ya da vücudumuzda nerede bir problem olup olmadığını gene kinezyolojik test yöntemiyle bulabiliriz. Kinezyoloji sadece kaslarla yapılmaz, aynı zamanda kinezyolojik esasla hazırlanmış bir takım cihazlar da vardır. Evet, hayır cevabı verecek. Örneğin hastanın kendisi kullanılarak yapılan aletler var ya da kanı kullanılarak yapılan aletler var. Bunlarla hastanın mineral eksiklikleri, vitamin eksiklikleri, hormonal bozuklukları, ağır metal varlığı, besin hassasiyetleri, probiyotik bakteri eksiği, psikolojik sorunları, bütün bunların hepsinin evet hayır cevaplarıyla, hangi derecede olduğuyla, birbirleriyle bağlantısı olup olmadığını kinezyolojik olarak kontrol edebiliyoruz. Bu tabii bize ne sağlıyor kinezyoloji? Laboratuvar testleriyle yapılacak olan teşhislerin çok daha hızlı ve çok çok daha ucuz olmasını sağlıyor. En azından bize bir öngörü kazandırıyor. Biz kinezyolojik olarak bulduğumuz şeyleri hastada gerekli gördüklerimizi gerekirse özel görüntülemelere ya da laboratuvar testlerine yönlendirebiliyoruz. Ama kinezyolojinin şöyle bir özelliği vardır. Sorun çok başlangıçtaysa, yani henüz bir laboratuvar testinde ya da bir görüntülemede çıkmasa bile, çok çok küçücük dozajlardaysa bile kinezyolojiyle bunu bulabiliyoruz. Yani eşik altı olan her şeyi bulabiliyoruz.
İyi, ben şunu anladım. En azından hastayı bir yere göndermeden, kanını falan almadan muayenehanede hızlı bir şekilde bir takım testleri yapmak, örneğin bir dolgu malzemesinin o kişi için uyumlu olup olmadığını falan anlamak kolay bir şekilde mümkün.
Evet. Bütün kaplamaların hastayla uyumlu olup olmadığını, dolgunun uyumlu olup olmadığını şey bulabiliriz. Yani hastaya vereceğimiz ilacın markasını ya da dozajını bile bulabiliriz.
Kaldığımız yerden devam etmek üzere diğer yaptığınız uzmanlıklara da biraz değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bitki bilim anlamına gelen fitoterapi. Fitoterapinin nasıl bir katkısı var diş hekimlerine?
Fitoterapi uygulanması keyifli bir tedavi yöntemi. Özellikle ağız hastalıkları ve diş eti hastalıklarında çok işe yarıyor. Hastanın işte diş eti problemlerinde, diş kanamalarında, ağız kokusunda, kas ağrılarında, enfeksiyonlarda fitoterapi çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Ama tabii ki gene kinezyolojik yöntemlerle pek çok bitkinin içinden hangisi o hastaya uyumlu olduğunu seçerek yapıyoruz.
Peki mezoterapi kaldı. Onu ben de bilmiyorum. Ben de şimdi ilk defa öğreneceğim. Mezoterapi ne demek?
Mezoterapi problemin olduğu yere çeşitli ilaçları enjeksiyonla vermek demektir. Bu enjeksiyonla verilen ilaçların içinde lokal anesteziklerin yanı sıra vitaminler, mineraller, ağrı kesiciler, kas gevşeticiler gibi ilaçlar da kullanılır. Problem neredeyse, diyelim ki boynunuz ağrıyor, boynunuzun olduğu bölge ya da çeneniz ağrıyor, çenenizin olduğu bölgeye bu enjeksiyonları yapıyorsunuz ve hastanın şikayetlerini gerileme sağlıyorsunuz.
Biraz şeyi çağrıştırdı bana. Proloterapi ve nöral terapiye de benziyor bu tarif.
Çok doğru. Şimdi nöral terapide şöyle proloterapi ve mezoterapiden çok farklı bir mantık vardır. Nöral terapide kullandığımız enjeksiyon lokal anesteziktir. Fakat nöral terapi sadece sorunun olduğu yere yapılmaz. Sorunun çok daha uzak bölgelerden de kaynaklanabildiğini bilir nöral terapi. Örneğin hastanın bir diz ağrısı bir dişindeki enfeksiyondan kaynaklanabilir. O zaman dizine değil, dişine odaklanır. Yani bozucu alan mantığı vardır nöral terapide. Ama proloterapi ve mezoterapide bu mantık yoktur. Yani onlar sorun neredeyse oraya yapılır. Proloterapide de kullanılan malzeme o şekerli su, yani dekstrozun içine lokal anestezik konulur. Halbuki nöral terapide dekstroz değil, serin fizyolojinin içine lokal anestezik konulur ya da prokain kullanılır. Ama mantıkları farklıdır. Yani hepsi enjeksiyon yöntemi olmasına rağmen mantıkları birbirinden çok farklıdır. Yani nöral terapi bu ikisinin yanında çok daha efektiftir. Çünkü bozucu alan mantığı vardır. Sadece ağrının olmadığı başka bölgelerden de problemin gelebileceğini düşünür. O nedenle diğer bölgelerde de tedavilerini yapar.
Peki, şimdi benim kafamda tasarladığım röportajın birinci bölümünün sonuna geldik. Yani sizin uzmanlık alanlarınızın neler olduğunu ve bunların aşağı yukarı ne anlama geldiğini biraz anlamış olduk. Şimdi biraz içeri hafifletiyorum. Facebook sayfasında gelen sorular vardı bizi takip edenlerin merak ettiği. Şimdi o sorulardan başlıyorum. En sansasyonel konulardan biriyle giriş yapmak istiyorum. Diş macunumuz florürlü mü olsun, florürsüz mü olsun? Çocuklarımıza florür uygulattıralım mı okulda, uygulattırmayalım mı? İçme sularımızda florür olsun mu, olmasın mı?
Şimdi flor normalde insan vücudunun ihtiyacının olmadığı bir madendir. Çok çok çok minimal düzeylerde kullanılır. Ve bunu da yiyeceklerden alırız. Örneğin çaydan alırız, zaten normal sulardan alırız, pek çok yiyecek balıktan alırız. Pek çok yiyecekte flor vardır. Ve insan vücudunun ihtiyacı da bundan öteye geçmez. O yüzden fazla miktarda florür almak vücuda yarar değil, zarar getirir. Pek çok yan etkisi vardır fazla miktarda florür. Bu nedenle bir diş macununda florürün olması, bunun her gün kullanılıyor olması sistemik olarak florür emilmesine neden olur. Ve uzun vadeli kullanımlarda da problemlere neden olur. Aynı şey florlu laklar, florlu jeller için de geçerlidir. Vücuttan emilirler. Bu nedenle biz florlu macunlarda istemiyoruz. Florsuz macun artı normal kimyasal macunlar da değil, yeşil bantlı doğal ürünlerden, kimyasalı olmayan ya da azaltılmış ürünlerden macun yapılması. Daha da iyisi yapabiliyorlarsa evde kendi macunlarını, kendi üretmelerini tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Sularımıza tabii ki flor konulmaması lazım. Ben üniversitede öğrenciyken konulması yönünde çok istek vardı. Çünkü başka ülkelerde konuluyordu ve bizde yoktu. Daha sonra özellikle Amerika bunun ne kadar zararlı olduğunu öğrendi ve florun konulmasını yasakladı. Flor sulara konulduğu zaman çürük diş çürüklerini önleyeceği yerde daha fazla diş çürüğü olduğu keşfedildi. Bu nedenle biz floru hiçbir şekilde ekstradan istemiyoruz. Çünkü zaten doğal yöntemlerde floru alıyoruz.
Demin değindiğiniz için orayı azıcık açmak istiyorum. Evde diş macunu yapmak için internette çeşitli formüller var. İşte karbonat, Hindistan cevizi yağı, bir takım aromatik yağlar falan filan. Veya işte medikil falan gibi şeyler. Sizin tavsiye ettiğiniz herhangi bir formül var mı bize?
Şimdi bunların hepsi doğru formüller. Benim özellikle tavsiye edeceğim şey şu. Bunların hepsi doğal malzeme de olsa belirli bir süre sonra insan vücuduna dokunmaya başlar. Onlar da birikim olur. O nedenle bu malzemeleri işte kürkür kullanmaları. Bir şey bittiği zaman bir başkasına geçmeye. Yani sürekli mesela ceviz yağıyla ya da karbonatla yapılmış bir şeyi, bir macunu kullanmak bir süre sonra size zarar vermeye başlayacaktır. Bu aynı besin hassasiyetlerinde olduğu gibi. Yani eğer bir yiyeceği çok fazla yerseniz bir süre sonra o size dokunmaya başlar. Macunlarda da gene bu yiyeceklerle, bitkilerle yapılan macunlar olduğu için, antiseptik bitkilerle yapılan macunlar olduğu için bu her gün kullanıldığı zaman bir süre sonra emilim fazla olduğu için size dokunmaya başlayacaktır. Bu nedenle işte diyelim ki bir ay cevizli macunu kullanın, ikinci ay misvaklı macun kullanın, üçüncü ay ozonlu macun kullanın şeklinde ya da işte medikilli macun kullanın şeklinde değiştire değiştire kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama ne olursa olsun muhakkak doğal macun olmalı.
Peki bir de tembeller için bir soru sorayım. Şimdi yetişkin macunlarında çok fazla kimyasal oluyor. İçinde flor olmayan versiyonlarında bile.
Evet.
Ama bebekler için yapılmış formüllerde daha az kimyasal oluyor.
Evet.
Bir yetişkinin bebek diş macunu kullanmasını önerir misiniz?
Olabilir. Yani onlar da çünkü daha doğal macunlar.
Peki.
Ama tabii tatları biraz tatlandırıcı konulduğu için, içinde şeker olduğu için hem tadı kötü hem de tatlandırıcının da insan vücuduna zararı var. O yüzden daha normal gidip işte doğal ürünler satan yerler var. Oralardan yeşil bantlı macunları almasını tavsiye ederim. Çünkü bebek macunların içinde yani misvak gibi, aloe vera gibi antiseptik bitkiler kullanılmıyor. Tam tersine tatlandırıcı kullanılıyor ama hani çok mecbur kalınırsa hani bir iki defalık kullanılabilir. Ama biz tatlandırıcıyı da istemiyoruz. O yüzden çocuklarda da ben tatlandırıcılı bir macun kullanılmasını tavsiye etmiyorum.
Peki, sansasyonel sorularımıza devam ediyoruz. Amalgam konusuna geçiyorum. Şimdi bu saatten sonra ağzımızda yeni bir çürük varsa amalgam yaptırmaktan korkalım mı, korkmayalım mı diye girişi yapayım. Sonra alt sorular gelecek.
Kesinlikle amalgam yapılmaması gerekiyor. Yani artık bu saatten sonra amalgam hakkındaki bilgiler bu kadar öğrenildikten, araştırıldıktan sonra kesinlikle amalgam dolgu yapılmaması, yaptırılmaması gerekiyor. Ama amalgam sökümüyle ilgili konuda tabii bir sürü tartışmalar var. İsterseniz hani oraya da girelim amalgam evet. Sökümüyle ilgili. Şimdi amalgamın içinde civa, çinko, gümüş gibi bir takım metaller var. Bu metallerin her biri ayrı ayrı olarak insan vücuduna zararlı metaller. Şimdi öyle bir şey iddia ediyor ki şimdi bunlar bir araya geldiği zaman artık civa açığa çıkmıyor, vücuda da zarar vermiyor şeklinde bir iddia var. Özellikle FDI ada gibi Amerika'ya bağlı kuruluşlarda amalgam dolgunun sağlığa zararlı olduğu kanıtlanamamıştır diyor. Fakat bunun yanında FDI ve ada diyor ki aynı zamanda civa son derece sağlığa zararlıdır. Amalgam dolgular yapılırken sakın temas etmesin, havaya karışmasın, hamilelerde söküm yapılmasın, sökülürken özel yöntemler alınsın, oda iyice havalandırsın gibi bir takım uyarılarda da bulunuyor. Avrupa'da yıllardır pek çok ülkede amalgam dolgular devlet tarafından ödenmiyor. Hatta bazı ülkelerde hiç kullanılmıyor. Buna rağmen amalgam dolgunun ekonomik ömrü uzun olduğu için dünya genelinde özellikle de Amerika gibi çok pahalı ve kendi cebinden ödeyen ülkelerde daha ucuz ve daha uzun ömürlü olması amaçlı her şeyi para biliyorsunuz dünyada. Para odaklı olarak olduğunu düşünüyorum. Amalgam civa sağlığa zararlıdır ama amalgam dolguların zararlı olduğu kanıtlanamamıştır diye yayınlanıyor. Bu da tabii ne yazık ki bizim ülkemizde de aynı şekilde düşünülüyor. Yani amalgam dolgularının sağlığa zararlı olduğu kanıtlanamamıştır. Civa diğer metallerle amalgamasyon yaptığı zaman civa açığa çıkmaz deniyor. Fakat her ağzı sıcak bir şey alınışta, sıcak işte çay içilişte, çorba içmekte, sigara içtiğiniz zaman ya da ağza asitli bir gıda alındığı zaman ya da diş fırçalandığı zaman, sakız çiğnendiği zaman, yani dolguda bir ısınma meydana geldiği zaman çok çok küçük miktarlarda civa açığa çıkıyor. Ve bu açığa çıkan civa da insan tarafından ağız içinden solunuyor. Ne yazık ki soluma yoluyla alınan civa, yiyeceklerle alınan civadan çok daha zararlı bir civa. Vücutta daha uzun süre kalıyor. Soluma yoluyla ve kanla alınan civanın %80'i vücutta kalırken, yiyecekler yoluyla alınan civanın %80'i atılıyor bağırsaklar tarafında. Böyle bir sıkıntımız var. Bu nedenle de biz asla amalgam dolgu yapılmasını, yeni amalgam dolgu yapılmasını istemiyoruz tamamlayıcı tıp olarak. Eski amalgam dolguları da koruma şartları olmadan sökülmesini istemiyoruz. Çünkü eğer düzgün koruma şartları yoksa hastanın ağzında durduğundan daha fazla civa açığa çıkacak ve hasta olduğundan çok daha kötü hale gelecek. Bu nedenle de çok özel şartlarda sökülmesi gerekiyor bu civanın.
Bu şartlara da biraz girelim o zaman. Çünkü az evvel sizin de bahsettiğiniz üzere hala amalgam dolgunun zararlı olmadığını düşünen, yeni amalgam dolgu yapmakta sakınca görmeyen diş hekimleri de var. O zaman evet, kendisine işte bu röportajdan sonra dolgusunu söktürmeye karar vermiş kişilerin diş hekimleriyle, kendi diş hekimleriyle ya da bulacakları yeni diş hekimleriyle mutabık kalabilmeleri için onlara bir takım kontrol kriterleri söylememiz lazım diye düşünüyorum. Eğer bir amalgam dolgunun sökülmesi gerekiyorsa, evet, o zaman bu kişi söktürürken nelere dikkat etmesi lazım? Neler yapılması lazım amalgamın doğru sökülmesi için?
Tabii. Şimdi amalgam dolgu sökülürken ağza bizim rubber dam dediğimiz lastik örtüler örtülmeli. Sadece dolgu, sökülecek dolgu dışarıda kalacak. Bütün ağzı hatta burnu kapatacak şekilde lastik örtüyle kapatmak gerekiyor. Aynı anda hastanın burnundan oksijen solutmak gerekiyor. Dolgu sökümünün yapılacağı odanın havalandırmasının çok iyi olması gerekiyor. Söküm sırasında tam cerrahi aspiratör dediğimiz çok güçlü aspiratörlerimiz vardır. Hemen dolgunun altında tutarak partiküllerin hemen o aspiratörle güçlü bir şekilde emilmesi gerekir. Gene de lastik örtünün kenarından sızmış olabilecek civa partikülleri ve amalgam partiküllerini ortadan kaldırabiliyor olmak için ağır metal tutucu bir takım killer vardır. Bu killerle gargara yapılması gerekiyor. Hatta bu killerin daha sonra içilmesi de gerekiyor. Aynı zamanda amalgam dolgu yapılan, daha doğrusu amalgam dolgu sökülen bazı hastalarda üstüne hemen aynı seansta, özellikle de anesteziyle söküldüyse, dişi uçturarak söküldüyse, üstüne hemen dolgu yapıldığında hasta dişinin üstüne basamıyor olabiliyor. Bu da tabii diş hekimlerinin canını çok sıkan bir durum. O nedenle de bazılarının amalgam dolgu sökmek istemediğini düşünüyorum. Şimdi nöral terapi yaptığımız zaman hemen dolgu sökümünden, nöral terapi yaptığımız zaman bu problem oluşmuyor. Ama nöral terapi bilmeyen bir hekime gitmek durumunda kalırlarsa şayet, en azından dolgularını anestezisiz söktürtebilirler. Anestezi yapılmadan. Çünkü hasta dişi uyuşturulduğu zaman içerideki sinirin kan akımı azalıyor. Dolgu sökülürken de civa partikülleri dişin içindeki minik dentin kanalcıkları dediğimiz kanalcıkların içine penetre oluyor. Ve içerideki pulpanın da çöpçü sistemi, lenfatik sistemi iyi çalışmadığı için o partikülleri atamıyor. Hemen arkasında da dolgu yapılıyor. Arada sıkışıp kalıyor. Bu nedenle anestezisiz söktürtüp bir gün en azından geçici dolguyla dururlarsa, dolgu hemen yerine konulacak olan dolgu hemen aynı gün yapılmazsa, en azından bu üstüne basma şikayeti, basamama şikayeti ekarte edilmiş olacak. Ama bir nöral terapi bilen bir hekim, diş hekimine gittikleri zaman tabii nöral terapi yapıldığı için oradaki lenfatik sistem daha iyi çalıştığı için bu sorunu yaşamayacaklardır. Bunun haricinde amalgam dolgu sökülürken, sökülmeden önce ya da sonra muhakkak sürekli ağır metal şelasyonu yapılması gerekiyor. Bir tamamlayıcı tıp hekiminden gelen bir hasta da ARME telşirasyonunu zaten tamamlayıcı tıp hekimi yapıyordur. Ama hastalar kendi başları da ben amalgam dolgumu istemiyorum diye geliyorlarsa muhakkak ağır metali atmak için bir takım vitaminler, mineraller, diyetler veriyoruz hastaya ki açığa minimalde çıkmış bile olsa onları atabilsin hasta.
Çok uzun değilse biraz bu konuya girebilir miyiz? Yani en azından hem sizin meslektaşlarınızın da bu konuda bilgi sahibi olması için hem de hastaların da diş hekimleriyle bunu açık açık konuşabilmeleri için. Yani prosedürden önce ve sonra neleri yemek, neleri yememek lazım? Hangi besin desteklerini, vitaminleri almak lazım?
Herkese bir standartı yok. Çünkü herkesin bedendeki toksin yükü birbirinden farklı. O nedenle kime hangi besin desteğini, hangi vitamini vereceğimiz bizim yaptığımız testlerle ortaya çıkıyor. Yani öyle hastalar vardır ki C vitamini bile tolere edemezler. Probiyotik versek yani iyi bakteri versek onu bile tolere edemeyebilirler. O nedenle testleri yapmadan, hastanın şikayetlerini dinlemeden ezbere bir protokol oluşturmak mümkün değildir. O nedenle söyledim yani ya bir tamamlayıcı tıp doktoru zaten bunu yapıyorken diş hekimine gelecek ya da bu işi bilen bir diş hekimine gidecek ki bu prosedür güzelce uygulanabilsin.
Anladım. Yani işte 2 saat kala şunu iç, 2 saat sonra bunu iç gibi hazır formüller yok.
Yani tek formülü bu ağır metal tutan killeri içebilir. Ama onun dışında dediğim gibi vitamin mineral kompleksi bile ezbere alınmaması gerekiyor. Örneğin selenyum ağır metal tutan ve atan bir mineraldir. Ama bazı hasta bunu kullanamayabilir. Selenyum bile dokunabiliyor bazen hastalara.
Yani durumu o kadar hassas, o kadar vahim olan kişiler var diyorsun.
Tabii tabii yani bazı hastalar var ki çok ağır hastalıklar mesela çok ağır kronik yorgunlukları, çok ağır alerjileri ne bileyim MS'dir, Parkinson'dur gibi bu tarz hastalıklara sahip olan hastalar geliyor. Bunları hemen zaten amalgam dolguyu sökmüyoruz. Muhakkak sürekli önce bir bağ dokusundaki toksin yükünün azalması lazım. Ondan sonra hastanın artık lenfatik sistemi çalışıyorken çalışmaya başladıktan sonra amalgam dolguları yavaş yavaş sökülüyor. Bu arada dolguların hepsi, diyelim ki hastanın ağzında 5 tane amalgam dolgu var. Hepsi aynı günde asla sökülmeyecek. Muhakkak sürekli dolgunun büyüklüğüne göre en fazla 1 ya da 2 tane dolgu sökülecek. Ondan sonra araya en az 15 gün aralık koymak gerekiyor. Dedim ya amalgam dolgu sökülürken havada bile asılı kalır partiküller. Bu nedenle onu bile solursunuz. Vücudun muhakkak atmasına, bir takım şeyleri atmasına fırsat vermek gerekiyor.
Peki bu amalgam dolgudan korkmayan meslektaşlarınız için de bir mesaj verelim. Bu dolguları sökerken diş hekimleri zarar görüyor mu? Görmemek için ne yapmaları gerekiyor?
Hastalardan çok daha fazla zarar görüyorlar. Amalgam dolgunun en büyük zararı aslında hastadan çok diş hekimine. Hem yapanlar için hem sökenler için çok büyük zarar var. Muhakkak surette kendileri özel karbon filtre maskeler kullanmaları gerekiyor. Ama tabii ki bu yeterli değil. Çok sık sık yılda 1 ya da 2 defa ağır metal ölçümleri yaptırıp ağır metali atmak için şelasyon yapmaları gerekiyor. Dünyada yapılan araştırmalara göre intihar oranının en yüksek olduğu meslek grubu diş hekimleri olduğu çıkmış. Yani benim kendi gözlemlerimde diş hekimlerinin çok fazla otistik çocuğu var. Özellikle son yıllarda çok fazla görülüyor. Bütün bunlar ağır metal birikiminden olduğunu düşünüyorum.
Peki ve çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Eminim hem meslektaşlarınız açısından hem de ağzında amalgam dolgu taşıyan kişiler açısından aydınlatıcı oldu. Şimdi yine çok merak edilen konulardan birine girmek istiyorum. Tabii ki hem baklavamızdan olmak istemiyoruz hem de diş kaybetmek istemiyoruz ama işte ikisi birden olmuyor. Eninde sonunda diş kaybı ortaya çıkıyor bir şekilde. Ne kadar dirensek, uğraşsak da. Ağzımızda bir diş boşluğu ortaya çıktığında ya da diş boşluğu ortaya çıkmadan hemen önce benim bildiğim kadarıyla diş kaybı şöyle gerçekleşiyor. Önce dolguyla diş kurtarmaya çalışıyoruz. Sonra o dolgular büyüyor. Sıra dentin tabakasına geldiğinde artık diş çok hassaslaştığı için sinirlerini almak gerekiyor ve kanal tedavisine başvuruyor. Ve kanal tedavisi aşamasında işte bütünsel diş hekimleri arasında kanal tedavisinin iyi olmadığını savunanlar var. Şimdi kanal tedavisi konusuna gitmek istiyorum. Siz kanal tedavisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani mesela bir diş bu noktaya geldiğinde size göre tamamen çekip kurtulmalı mıyız o dişten yoksa kanal tedavili dişi ağzımızda bulundurmalı mıyız? Ya da hangi durumlarda bulundurabiliyoruz, hangi durumlarda gerçekten bulundurmasak daha iyi? Buna kim nasıl karar verecek?
Şimdi tabii bu da tartışmalı konulardan birisi. Tamamlayıcı tıp kanal tedavilerini sevmiyor. Çünkü yapılan kanal tedavilerinin yaklaşık %75'i kronik enfeksiyon alanı. Bu neden oluyor? Bir hastanın geç kalması, zaten kisti olan bir dişe kanal tedavisi yapılması da olabilir. Kanal tedavisinde kullanılan dolgu malzemesinin tam kök ucuna kadar gitmemesi kaynaklı olabilir. Eksik olması kaynaklı olabilir. Burada gene bir kist oluşabilir. Ağrı olmasa bile burası kronik enfeksiyon kaynağıdır. Kanal tedavisi çok iyi dolmuştur ama yan kanallar dediğimiz, dolduramadığımız kanallar kaynaklı gene enfeksiyon odağı olabilir. Bir başka sebep de kullanılan kanal tedavisi malzemeleri hastalara dokunuyor olabilir. Bu da neredeyse yapılan kanal tedavilerinin %75'inin tamamlayıcı tıp anlamında uygun olmadığı sonucunu getiriyor. Şimdi bir kanal tedavisi en ideal nasıl yapılır? Kanal tedavisini hiç yapmazsak ne olur? Yani her sinire gelen dişi diyelim ki çektik. Eksik diş olması tek taraflı çiğnemeye neden olur. Tek taraflı çiğneme olduğu zaman da anında çene eklemiyle ilişkili problem meydana gelir. Hasta bunu çene ekleminde değil, boynunda, sırtında, belinde ağrı olarak ya da başında ağrı olarak hisseder. Çene eklemi problemleri böyle bir sıkıntı yaratır. Diyelim ki dişi çektik ama dişin yerine bir şey yapmaya karar verdik. Ne yapacağız? İki alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi implant, bir tanesi köprü. İmplantlar ne yazık ki aynı kanal tedavileri gibi sıklıkla bozucu alan oluşuyor. Yani kronik enfeksiyon kaynağı oluşuyor. Neden? Çünkü eğer oradaki kemik yeterli değilse ve hastanın sistemik hastalıkları varsa, örneğin insülin insidansı yüksekse, hasta sigara içiyorsa, hastanın çok ağır kronik yorgunlukları, tiroidle ilgili problemleri gibi bir takım sistemik problemleri varsa, kullanılan malzeme, titanyum, hastaya dokunabiliyor. Yani o yüzden dişi çektik, kanal tedavisi yapacağımız yere dişi çektik, yerine implant yaptık, hasta gene problemden kurtulmuş olmuyor. Gene bir problem olma ihtimali olan bir tedavi yapmış oluyoruz. Aynı kanal tedavisi. Peki bunu yapmayalım, köprü yapalım dedik. Köprü yaparken de şöyle bir sorun ortaya çıkabilir. Köprülerde de zaten sağlam dişleri kesmemiz gerekiyor. Bu nedenle bir dişlerde bir defekt meydana getiriyoruz. Bizim hastalarımızın ağız bakımı, ağız hijyeni ne yazık ki çok iyi değil. Bu nedenle çok sık diş eti hastalıkları oluyor. Diş eti hastalığı olduğu zaman köprünün altında hemen diş açığa çıkar ve buradan yeniden çürük oluşur. Gene köprülerde kullanılan malzemeler dokunuyor olabilir. Ya da köprü hastanın diş etine basıyor olabilir. Yani gene sorun çıkarabilecek bir olaya gelmiş oluyoruz. Bu nedenle benim şahsi görüşüm, kanal tedavisi bir uzman tarafından kök ucuna kadar çok güzel doldurulursa, kinezyolojik olarak da problem olmadığı tespit edilirse ağızda uzunca bir müddet kalabilir. Ama en ufak bir şekilde bir kist olursa ya da kinezyolojik olarak o kanal tedavisinde bir problem olduğu keşfedilirse o zaman o dişin çekilmesi gerekir.
Şimdi dişi çektik, implant da istemiyoruz, köprüden de korktuk. O zaman geriye takma diş kalıyor. Takma diş konusunda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi takma dişe gelmeden isterseniz implanta tekrar geri dönelim.
Peki.
Çünkü implant gene tartışmalı konulardan bir tanesi. Gene tamamlayıcı tıp diyor ki implant çene kemiğinin içine giriyor ve burada bir sorun yaratıyor. Fakat bir taraftan baktığımızda işte biz implant yapmazsak köprü ya da takma diş yapacağız. Gene orada da başka sorunlar olacak. Hastanın titanyumla ilişkili bir problemi yoksa, hastanın sistemik bir hastalığı yoksa, yeterli miktarda, yeterli kalınlıkta ve yükseklikte kemiği varsa, örneğin implant sinüse değmiyorsa, işte alttaki alt çenede sinire değmiyorsa, yine ağızda uzunca bir müddet problem yaratmadan kalabilir. Ama yapılan işlem bir cerrahi olduğu için bir implant operasyonundan sonra muhakkak nöral terapi yapmak gerekir ki her türlü yara yeri vücutta bir bozucu alan dediğimiz sürekli kendini iyileştirmeye çalışan bir alan yaratabilir. O zaman bu bizi nereye getiriyor? 20 tane hasta gelirse ben implant yaptırmak istiyorum diye sadece bir tane hastaya implant yapabiliriz. Yani gerekli şartlara sahip olan 20 kişiden sadece bir kişi. Bu bir kişiyi bulduğumuz zaman implantı yapıyoruz. Ama diğer kalan 19 kişiye köprü ya da hareketli protez yapmak durumundayız.
Hareketli protezlerle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani hani yaptırın, yapmayın ya da işte aralarında en iyisi budur falan gibi.
Hareketli protez zaten çok mecbur kalındığı zaman yapılıyor. Onun başka alternatifi yok. Yani yaptırmayın demek gibi bir şansımız yok. İnsanlar yemek yemek zorunda bir şekilde. Dişsiz yemek yemesi mümkün değil. O yüzden bir şekilde yaptırmak zorunda. Ama tabii yaşla da çok ilişkili. Bağ dokusunda toksin yükü çok fazla olduğu zaman protezlerde, hareketli protezlerde kullanılan akrilik ya da metal hastalara dokunuyor olabiliyor. Ama bu gene bunu yapmamak için bir şey değil, bahane değil. Çünkü bağırsak florası düzgün olan hastalara hiçbir malzeme dokunmaz. Yani böyle bir hasta geldi bize, hareketli protez yapmamız gerekiyor, malzeme dokunuyor. İlk yapacağımız şey bağırsak florasını düzeltmektir. Bağırsak florası düzeldiği zaman o malzeme de hastaya artık dokunmaz hale geçecektir. O zaman rahatlıkla hareketli protezini kullanabilir. Ama hareketli protez olmadan önce eğer sabit bir protez kullanma imkanı varsa, yani bir köprü kullanma imkanı varsa köprüyü tercih ediyoruz. Hastanın kullanma rahatlığı açısından aynı zamanda. Burada da gene aynı problemle karşılaşabiliyoruz. Kullanılan malzemeler hastaya dokunabilir. O zaman gene bunu kinezyolojik olarak test ediyoruz. Hastaya dokunmayan bir malzeme kullanmaya çalışıyoruz. Örneğin kullanılan normal porselenlerin metalinde nikel vardır ve nikel insanlarda çok fazla hassasiyet yaratır. Kıymetsiz bir metaldir nikel. Kıymetli metaller daha az korozyona uğradığı için nikele göre insanlara çok daha az dokunuyor. O yüzden tabii maddi durumu el veriyorsa her şekilde insanlara kıymetli metal porselen yaptırmasını tavsiye ediyorum.
Ben şunu anladım. Yani bu seçeneklerin hiçbiri cennetlik değil. Yani hepsinin önemli dezavantajları var. Hiçbiri de çok konforlu, çok rahat, çok sorunsuz değil.
Evet.
Bir kere mutlaka hani alerjik miyiz, değil miyiz diye hiç değilse kinesiyolojiyle bir bakılması gerekiyor.
Kesinlikle.
Artı bu malzemelere kötü reaksiyon verme olasılığımızı azaltmak için bağırsak sağlığımızı çok iyi korumamız gerektiğini
çok anlıyorum. Doğru.
Dolayısıyla bir iyi beslenme her halükarda şart. Yani evet. Hani bir takım
dışkı. Bizim doğru beslenme.
Probiyotik besleneceğiz, doğru besleneceğiz.
Evet.
Şekerden uzak duracağız. İşte bugüne kadar yapmadığımız ne varsa yapacağız. Yoksa
evet.
Başka çaremiz yok yani.
Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bu şekilde beslendiğimiz zaman dişimiz de çürümez, diş eti hastalığımız da olmaz. Yani aslında bir diş hekimine gelen hastanın muhakkak surette bağırsak florası bozuktur. Aksi takdirde diş hekimine ihtiyacı olmaz.
Peki şimdi bu zor sorulara ben devam ediyorum. Yani zor derken tabii sizin için zor anlamında değil. Yani aslında cevapları duymaktan memnun olmayacağımız sorular bunlar. Şimdi bu bütünsel diş sağlığı konusunda yazılmış kitaplar var yurt dışında. Holistic Dentistry diye. Kendi araştırmalarımdan bunların bazılarının tarihi ta 1930'lara gidiyor. Dr. Weston Price 1930'larda hem de American Dental Association yani Amerikan Diş Hekimleri Birliği'nin finansal yardımıyla dünyada 5 kıtayı geziyor. Eskimolar ne yiyor, Afrikalılar ne yiyor, işte Avustralyalılar ne yiyor bunlara bakıyor. Aynı akrabalardan köylerde ve şehirlerde yaşayan, geleneksel beslenen ve şekerli gıdalarla beslenen farkları yan yana getirip fotoğraflıyor, kemik gelişimlerine bakıyor ve dönüyor geliyor diyor ki tereyağı yiyin, yumurta yiyin, geleneksel beslenin. Böylelikle kemikleriniz sağlıklı kalır falan filan. Buna rağmen ama üstünden 15-20 yıl geçtikten sonra karbonhidrat ağırlıklı beslenme piramidiyle karşımıza çıkıp bizi obez yapıyorlar. Şimdi şuraya bağlayacağım. Dr. Weston Price'ın tavşanlarla yaptığı bir takım deneyler var. Tavşanlara enfeksiyon bulaştırıyor. Tavşanların apseli dişlerini sağlıklı başka tavşanların derisinin altına dikiyor. Ve bazı hastalıkların o sadece derisinin altında arkadaşının hasta dişini tavşanda ortaya çıktığına falan tanık oluyor. Bunu da o dönemin X-ışını teknolojileriyle, fotoğraflama teknolojileriyle ve kan testleriyle falan belgeliyor. Ve sonunda şöyle bir sonuç çıkarıyor bu deneylerden. Eğer sorunlu kanal tedaviyle ya da apseli bir dişin çekilmesi gerekiyorsa bu diş mutlaka etrafındaki periyodik dontik ligamentlerle birlikte sökülmeli. Ama oradaki mikropların tamamen temizlenmesi hala yeterli şekilde gerçekleşmeyeceği için çene kemiğinden de 1 milimetrenin kaldırılması ve bölgenin iyice arıtılması gerekiyor. Fakat diş hekimlerinin hepsi bu konuda mutabık değiller. Hatta ben kemikten bu kadar almam diye reddeden de çok oluyor. Hani iyi kötü bu kitaplara ulaşıp da bunu kendi diş hekimlerine rica edenler olduğu zaman da dirençle karşılaşılıyor. Tıpkı amalgamda olduğu gibi. Bize gelen sorulardan biri de bununla ilgiliydi. O yüzden özellikle şimdi sizin bu konuda ne düşündüğünüzü.
Şimdi ister abseli olsun ister olmasın. Her diş çekiminden sonra çekim kavitesini muhakkak surette oradaki periodontal artı, periodontal aralıktaki ligamentleri muhakkak surette kürete edilmesi lazım. Yani abseli olup olmaması bir şey değiştirmez. Çünkü orada mukoza ile ilişkili bir şeyin olmaması, sadece kemik olması gerekiyor. Kemik kaldırılması kısmına katılmıyorum. Kemik kaldırılacağı yerde bizim nöral terapi dediğimiz lokal anesteziklerle yapılan tedavi yöntemini uyguladığımızda çok güzel iyileşmeler meydana geliyor. Yani biz birinci yapacağımız şey diş çekildi, çekim kavitesinin içinde kürete ettik, arkasından nöral terapi yaptık ama bu bir seans olmaz, birkaç seans yapmak gerekir. O zaman gerçek iyileşmeyi sağlayabiliyoruz. Peki, bunu hem röntgende görebiliyoruz hem de kinezyolojik olarak test edebiliyoruz.
Peki ya abse falan varsa yani enfeksiyon söz konusuysa hiç değilse ben ozonla falan yıkamak gerekmiyor mu?
Ozonla mı?
Evet hiç değilse.
Ben ozonla ozonu ağız içinde şey yapmak, ağız içine vermek doğru bir şey değil. Ozonun solunmaması gerekiyor çünkü. Çekim ancak ozonlu su, ozonlu yağ gibi bir takım şeyler ağız içinde kullanılabilir ama bu direkt kana karıştığı için gene problem oluşturabilir. O yüzden çekim yerinde ozon kullanması bence doğru değil.
Anladım. Yani siz böyle bir durumda nöral terapinin yeterli olduğunu kemiğe de dokunmamız gerektiğini düşünüyorsunuz.
Evet. Evet. Çünkü kemik bizim için çok kıymetli bir şey. Ama oradaki periodontal ligamentlerin muhakkak kürete edilmesi gerekiyor. Bu da zaten çok kolay bir işlem. Yani her diş hekiminin çok çok rahatlıkla yapabileceği bir işlem. Elinize bir küret alıyorsunuz, çekim yerini sıyırıyorsunuz. Yani taban dibini sıyırır gibi. Son derece basit bir işlem. Arkasına da nöral terapi yapıldığı zaman dediğim gibi sorun kalmıyor.
Yok zaten ligament aşamasında dirençle karşılaşmıyoruz. Yani ben kendi tecrübelerimden bahsediyorum. Evet. Bu kemik kaldırma olayında dirençle karşılaşıyoruz. Tabii biz sonuçta tıp eğitimi almadık. Bizim elimizdeki referans işte o zaman yazılmış kitaplar ya da makaleler.
O zaman nöral terapi bilmiyorlardı ondan. Hele Amerikalılar bilmiyorlardı.
Yok zaten 1930'lardan bahsediyorum. Yani hani
1930'larda nöral terapi vardı ama Almanya'da vardı. Amerika bilmiyordu.
Evet. Peki yine o 1930'lardan kalma bilgiler arasında bir de şöyle bir şey var. Eğer işte abseli falan bir diş varsa ve düzgün çekilmemişse, işte ligamentler falan iyi kaldırılmamışsa o zaman iyileşme sırasında çene kemiğinde kavite oluşur. Ve bu kavitede mikrop kalabilir ve bu da
kavitasyon,
enfeksiyona yol açar diyor. Şimdi bu böyle olduğu takdirde hele hele nöral terapiyle çekilmemiş eski bir tedavi söz konusuysa şimdi şu andaki çenemizde kavite olup olmadığını, bundan dolayı muzdarip olup olmadığımızı nasıl anlarız? Kavite olduğuna karar vermişse tedavisi nasıl yapılır? Biraz da buna.
Şimdi önce her çekim yeri aksi ispat edilmedikçe bir bozucu alan olarak kabul edeceğiz ve her çekim yeri muhakkak surette nöral terapi yapacağız. Birkaç seans nöral terapi yapıldıktan sonra hala kinezyolojik olarak orası problemli saha görülüyorsa o zaman cerrahi bir işlem gerekiyor. Yani kemiği üstten açacağız ve kemiğin içindeki o yağlı dejeneratif bir dokudur. O yağlı dejeneratif dokuyu normal bir kist çıkarırmış gibi çıkaracağız.
Gayet açık ve net oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz daha kişisel sorulara gireceğim. Çekiminde homeopati grubunda takipçilerimizden biri şöyle bir soru sormuş. Aynen onun kelimeleriyle okuyorum. Diş diplerinde kırık ve kararma yani diş etine olan kısımda bu gibi sorunlar neden olur? Beslenme bozukluğu demeyin. Karatay beslenmesi uyguluyorum. Katkı maddeli şekerli besinlere maruz da değil dişlerim. Böyle bir sorunum var. Ne yapabilirim demiş. Ben iyice emin olmak için gerçek diş kırığı çok acı verir. Acil müdahale gerektirir. Bu yüzden sorunuzu daha iyi anlamak için soruyorum. Bu kırık sıfatıyla tam olarak neyi kastettiğinizi biraz daha açabilir misiniz demişim. Verdiği ikinci cevapta diplerde kahverengi lekeler olduğu ve bakınca da diş diplerinde çatlaklar gördüğünü söylemiş.
Şimdi eğer bu kahverengi lekeler şekli ya da ince çürükler şeklinde ise gene bağırsak florası bozukluğu. Yani sadece şekerden uzak kalmak bağırsak florasını düzeltmez. Çok fazla et tüketmek de bağırsak florası bozukluğu yapar. Çok fazla beyaz peynir ya da süt tüketmek de bağırsak florası bozukluğu yaratır. Vücutta ağır metal varlığı da bağırsak florası yaratır. Ama bunlar bu gördüğünüz alanlar kahverengi değil de daha sarımtırak ve böyle girinti şeklindeyse bu birçok defa diş sıkmanın belirtisidir. Yani o dişlerde çok fazla travma olduğunu gösterir. Diş sıkan kişilerde tam diş eti hizasında böyle girintiler olur. Ama biraz kahverengi değil de daha sarımtıraklı. Çünkü dentinin rengi sarımtıraklı. Yani ikinci katmanın rengi sarımtıraklı. O nedenle bunlardan hangisi olduğunu tabii bilemediğimiz için her ikisini birden anlattık.
Anladım. Peki hangi semptomlar varsa bağırsaklarımızda bir sorun olduğunu düşünebiliriz ve bu durumda kime gitmeliyiz? Yani mesela bir diş hekimine mi gitmeliyiz, başka bir doktora mı gitmeliyiz, gastroenteroloğa mı gitmeliyiz, ne yapmalıyız?
Şimdi bağırsak florası bozukluğunun semptomları çok değişik. Yani kabızlıktan tutun, ishalden tutun, gaz şişkinlikten, hazımsızlıktan, ağız kokusundan, diş eti hastalığından, diş çürüğünden, baş ağrısından, kronik yorgunluğa kadar bütün hastalıkların altında bağırsak florası bozukluğu yatar. Hepsinin. Yani sizin de herhangi bir semptomunuz varsa bilin ki bağırsak floranız bozuktur. Yani bu uykusuzluktan da mesela diyelim ki gece uykuya daldınız, aralarda uyanıyorsunuz. Bağırsak floranız bozuktur. Uykuya dalamıyorsunuz. Bağırsak floranız bozuktur. Sabah kalktınız, eliniz, kolunuz, ayaklarınız şiş. Sabahları uyanmakta zorluk çekiyorsunuz. Bağırsak florası bozukludur. Yani aklınıza gelen her, diyelim ki tiroidle ilişkili bir probleminiz var. Gene bağırsak floranız bozuktur. Bütün hastalıkların altında bağ dokusunda toksin birikimi yatar. Bağ dokusunda toksin birikmesi için de bağırsak florasının bozuk olması gerekir. Ha, bunun için kime gidilir diye sordunuz. Ne yazık ki gastroenterologlarımız bu konuyla daha çok yeni ilgilenmeye başladılar. Bu tarz tedavileri daha çok tamamlayıcı tıp doktorları yapıyor. Bunların teşhisleri de tamamlayıcı tıpla ilişkili kinezyolojik cihazlarla konuluyor. Problemin ne olduğu, nelerin yenmemesi, nelerin yenmesi, hangi vitaminlerin verilmesi gibi şeyleri de biz daha çok tamamlayıcı tıp cihazları yapıyoruz. Hani diş hekimi ya da tıp doktoru her şekilde tamamlayıcı tıpla ilgilenen ve bağırsak florası düzeltmeyi bilen birisine gitmek lazım.
Peki amalgamın zararlı olduğunu öğrendik. Kompozit dolgular masum mu? Yani onlara tamamen güvenebilir miyiz?
Şimdi bütün her şeyi kötüledik, diş hekimliğinde ne yapacağız diyeceğiz. İnsanları bir şekilde tedavi etmek zorundayız dişsiz bırakamayacağımız için. Kompozit dolgular da içinde bisfenol A vardır kompozit dolguların. Bu insan vücudu için zararlıdır. Ama bütün malzemelerde olduğu gibi kompozit dolgularda da bağırsak florası bozuk olduğu zaman malzemelerden açığa çıkan iyon miktarı artar. Çünkü vücut asidiktir. Asidik bir ortamda korozyon artar. İşte o zaman bisfenol A daha çok açığa çıkar. O zaman bisfenol A'nın daha çok açığa çıktığı durumda bu malzeme kişiye, hastaya dokunur. Böyle bir durum görürsek hastanın diyelim ki işte gene kinezyolojik olarak bunu test edebiliriz. Ha, bu arada hastaya kompozit dolgunun dokunması ortalama 100 hastadan 20 kişide falan oluyor. Yani 80'ine dokunmuyor. Bağırsak florası bozuk olsa bile artık çok ileri olduğu zaman dokunmaya başlıyor. Eğer hastaya kompozit dolgunun dokunduğunu kinezyolojik olarak test edersek cam iyonomer ya da cam karbomer dediğimiz dolgu çeşitleri var. Bunlardan bir tanesini kullanabiliyoruz. Ama bazen bunlar bile dokunuyor. Yani 100 hastadan bir tanesine cam iyonomer dolgu dokunabiliyor. Muhakkak sürekli bağırsak florasını düzeltiyoruz. Çünkü evet, bağırsak florası düzeldiği zaman malzeme hassasiyetleri çoğunlukla düzeliyor.
Peki o zaman yani madem bu konu bu kadar önemli azıcık biz de girelim. Bağırsak sağlığımız düzgün olsun diye ne yapmamız lazım?
Bağırsak sağlığımız düzgün olsun diye önce yemeklerimize dikkat edeceğiz. Yani şeker ve şekere dönen yiyeceklerden uzak duracağız. İşte işlenmiş karbonhidratlardan, alkolden, şekerden çünkü hamur işlerinden her şeyden önce uzak duracağız. Çok fazla et tüketmek vücudu asidikleme, alkali yapar, bu da sorundur. Yani günde 3 öğün et yemeyeceğiz. Bu hangi çeşit, ister beyaz olsun ister kırmızı olsun. Bunu bir çeşit, bir öğünle sınırlayacağız. Beyaz peynir ve süt çok asidik gıdalardır. Bunun yerine işte daha sarı renkli peynirleri, yoğurdu tercih edeceğiz. Sadece beslenme yeterli mi? Hayır, sadece beslenme yeterli değil. Çünkü vücutta bir de ağır metal faktörü var. Ağır metali de ne yazık ki yiyeceklerle çok kolay atamıyoruz. Yani biz bunun için muhakkak yine fitoterapik bir takım ilaçlar vermemiz gerekiyor. Bunun için de doktor kontrolünde olmamız gerekiyor. Ama sadece sizin yapacağınız daha alkali beslenme ile bir sürü yol kat edebilirsiniz.
genel olarak sağda solda duyduklarımdan biraz farklı bir şey söylediniz. Et yerseniz alkali yapardınız. Doğru mu duyduk onu?
Evet, şimdi et şöyle izah edeyim size. Proteinlerin hepsi midede hazmedilir. Midede ve bunların yıkım ürünleri de alkalidir. Proteinin yıkım ürünü alkalidir. Eğer eti çok fazla tüketirseniz, et suyundan bahsetmiyorum, dikkat edin. Hazmedilmesi daha zor olan etten bahsediyorum. Et suyu biraz daha hazmedilme anlamı da kolay. Eğer eti çok fazla tüketirseniz bulunduğu ortam ne olacak? Alkali olacak. Halbuki midenin asidik olması gerekiyor. Asidik olması gereken bir ortam alkali olduğu zaman da yeni gelen eti hazmedemez olacak. Yeni gelen et hazmedilemeyince ne olacak? Direkt bağırsağa geçecek ve bağırsakta zaten bunun sindirimi yapılmıyor. Orada bekleyecek, kokuşacak ve onun gene yıkım ürünü olarak asit birikiyor olacak.
Tamam. Şimdi biraz daha asitli olarak açıklayayım. Eti fazla yediğimizde var olan asidi tüketiyoruz, geriye asit kalmıyor.
Mide için geçerli. Evet.
Midede yani. Asit kalmayınca da yeni gelen et sindirecek, hiç asit kalmadığı için et sıfır sindirimde bağırsakta ilerliyor ve hiç sindirilemeden mahvediyor.
Bu karbonatlı su içmek için de geçerli. Yani normalde midemizin asidik olması gerekiyor. Eğer siz karbonatlı su içerseniz asidik olması gereken bir yeri alkali hale getirirsiniz ve gene proteinleri hazmedemezsiniz.
Her yerde anlatmaya çalışıyorum. Hala zevil gibi karbonat modası var. Şey çıktı, boraks modası çıktı. Hiç duydunuz mu sağda solda?
Hiç duymadım. Şimdi sizden duyuyorum.
Boraks yedirip içirmeye çalışıyorlar millete. Ya diyorum, boraks böcek ilacı. Ne yapıyorsunuz? Anlatamıyorum ya. Her yerde şimdi boraks modası var.
İnanın ilk defa sizden duyuyorum. Yani ne diyeyim? Biz karbonat istemiyoruz, boraksı.
Boraksı benim bildiğim kadarıyla dermatologlar mantarda falan ayak boyası falan yaptırıyorlar.
Evet burada aynen öyle.
Böcek ilacı formülünde falan rastlıyorum yani.
Evet.
Yani. Ve içirmeye çalışıyorlar millete. Gönlüm saçım başım yoluyorum.
Evet.
Şimdi kolay sorulardan birine geçiyorum. Normal diş fırçası mı kullanalım, elektrikli diş fırçası mı kullanalım?
Valla tabii bu her diş hekimine göre farklı bir cevaba sahip olan bir şey. Benim şahsi fikrim, ben elektrikli fırçayı tercih ediyorum. Çünkü en arka bölgelere ve iç taraflara da çok rahatlıkla dönüyor. Ve her bir dişi teker teker fırçalıyorsunuz. O yüzden ben elektrikli fırçayı tercih ediyorum.
Ben de şöyle şahsi tecrübemle bir katkıda bulunmak istiyorum. Ben çok uzun yıllar önce elektrikli diş fırçasına geçtim ama pilli olana geçtim. Ve çok da memnunum. Yani beslenmemi de değiştirdim ama elektrikli diş fırçasına geçtikten sonra bir daha diş temizliği yaptırmam gerekmedi. Fakat daha sonra arkadaşlarımdan da elektrikli diş fırçasına geçen oldu ve onlarda şöyle bir tecrübe oldu. Şimdi pilli olan elektrikli diş fırçaları 5400 devir dakika da çalışırken fişe takılan elektrikli diş fırçaları 7200 devir dakikada çalışıyor. Bunlar daha da pahalı modeller. İnsan teknik özelliklerine bakınca mühendis kafasıyla diyorsun ki yani bu daha hızlı dönüyor. Hem de bir de 3 boyutlu etki veriyormuş. Bu daha iyi temizler falan. Fakat kullanan arkadaşlarım dedi ki dolgularımız sızlıyor. Yani o kadar sağlam, o kadar şiddetli titreşimler uyguluyor ki kullanamıyoruz. Yani ağzımızda hassasiyet meydana geliyor dedi. Benim hiç öyle şikayetlerim olmadı. Dolayısıyla medikal olmayan, hani hastadan hastaya bir tavsiye olarak söyleyeceğim. Eğer eskaza fişli olan model kullanmışsanız ama hassasiyetten şikayetçiyseniz pilli olanı deneyebilirsiniz diyorum. Bugüne kadar...
Sanıyorum, evet. Sanıyorum bu en pahalı olan derecesi ayarlananların en yüksek derecesini ayarlamış olabilirler.
Bir de eğer bugüne kadar hiç denemediyseniz ya 30 liraya kıyın bir tane pilli deneyin, gerçekten güzel diyorum.
Evet.
Evet, gelen soruların hani benim baktığım kadarıyla hepsini cevapladık. Hatta ilave çıkardığım soruları da cevapladık. Şimdi ben son bölüme geçmek istiyorum. Yani kapanış bölümüne geçmek istiyorum.
Önemli bir bölüm.
Burada da iki tane anahtar sorum var. Bu biyolojik diş hekimlerini nerede bulacağız?
Güzel soru. Ne yazık ki Türkiye'de sayı çok az. İşte bizim derneğimizin yetiştirmeye başladığı birkaç tane diş hekimi var. İşte homeopati yapan diş hekimleri var, hipnoz yapan diş hekimleri var. Tek tük nörel terapi öğrenmeye başlayan, işte bağırsak florası düzeltmeye başlayan diş hekimleri var. Ama bunların sayıları son derece az tabii ki. Amalgam dolgu sökmek için hiç olmazsa diğer teknikleri bilmese bile düzgün amalgam dolgu sökmek için, yetiştirmek için uğraştığımız bir bölümümüz var. Yani yeni kurslar yapıyoruz. Şimdi bunları nerede bulacağız? Bütünsel Diş Hekimliği'nin web sayfasında biz bunları yayınlıyoruz. Sayımız çok az da olsa. En azından hani hangi hekim neleri yapıyor yanına yazıyoruz. İşte akupunktur yapanı, hipnoz yapanı, bağırsak florası düzelteni ayrı ayrı kimler neleri yapıyor şeklinde yayınlıyoruz. İnşallah hastalar istedikçe, hastalar talep ettikçe bu tarz diş hekimlerinin sayısını da artacağını ümit ediyorum.
Şimdi ikinci sorumu soruyorum. Siz tabii çok büyük bir özveri sergileyerek bir sürü alanda kendinizi yetiştirmiş, geliştirmişsiniz. Benim tahminim yani herkes de bu kadar büyük bir emek için yani arzu, istek ve enerji bulmak o kadar kolay değil. Şimdi normal klasik eğitimini tamamlamış ve muayenehanesini açmış ama kendisini geliştirmek isteyen bir diş hekimi olduğunu varsayalım. Hani öyle bir örnek bir diş hekimi hayal edelim. Sizce bu diş hekimi bu alternatif tamamlayıcı metotlardan öğrenmeye karar verdiğinde hangilerinden başlamış? İlk önce hangisinden başlamalı? İkinci hangisini eklemeli? Hangi sırayla ilerlemeli?
Şimdi Bütünsel Diş Hekimliği Derneği'nde biz çok ufak tefek özellikle diş hekimlerinin işine yarayacak bir takım seminerler veriyoruz. Önce bir kere bunlardan başlasın. Ondan sonra tekniklerin içinde bence benim kullandıklarım içinde en azından en efektifini nöral terapi. Yani ilk öğreneceği şey bence nöral terapi olmalı. Diğerleri daha sonra yavaş yavaş. Yani ikinci sırada da muhakkak bir bağırsak florası düzeltme derneği.
Kinezyoloji kaçıncı sırada? Ben onu bireye koyacaksınız zannetmiştim.
Kinezyoloji tabii ki çok önemli. Ama hani kinezyoloji biliyorsunuz malzemeleri düzelttiniz de bir sürü şeyi de tedavi edemiyorsunuz. O da kötü. Yani aslında bunların hepsi benim bebeklerim. Bence hepsini bir de öğrenmek gerekiyor.
Böyle sıraya koyarsak yani. Şimdi
peki sıraya... Valla inanın ayıramıyorum. Yani kinezyoloji, nöral terapi, bağırsak florası düzeltme benim her gün her haftada kullandığım. Bu üçü.
Anladım.
Diğerleri daha sonraki sırada geliyor ama bu üçünü birbirinden ayıramıyorum öyle diyeyim size. Yani tamam. Bunların üçünü birden öğrenilmesi gerekiyor.
Tamam yani o zaman hiç değilse bu üçüyle başlayabiliriz. Yani ne bileyim evet. Hipnozla başlamayabilirsiniz ama hani bu üçünü aynen. Ayırmadan başlayabiliriz.
Aynen.
Peki bir fikir vermesi açısından mesela işte kinesiyolojide bir şekilde kıyısından köşesinden de olsa muayenehanede kullanmaya başlamak için işte kaç saat kurs zamanı gerekir? Nöral terapide ne kadar gerekir? Bir de bu işte bağırsak konularını hakim olabilmek için ne kadar zaman ayırması gerekir?
Evet. Şimdi kinesiyoloji aslında 12 kurstan oluşan bir eğitim. Fakat en azından Türkiye'de bu, Avrupa'da çok daha ileri kinesiyolojiler de var. Fakat bir hafta sonu eğitim aldığı zaman bir kişi en azından diş malzemeleri ve ilaçlarını nasıl teşhis edebileceğini öğrenebilir. Yani bir hafta sonluk bir kursta bunu öğrenebilir. Ama nöral terapi kullanabiliyor olması için, ki nöral terapi de 6 kursluk bir eğitimdir. Bunun için takım işte diplomasını alabilmek için 6 kursu bitirmek gerekiyor, işte vaka sunmak gerekiyor, sınava girmek gerekiyor. Ama bir diş hekimin en efektif kullanacağı ilk 4 kursta verilir bilgiler. Yani bir 4 hafta sonu gerekiyor en az.
Peki bağırsak sağlığı konusunda hastaya müdahale edebilecek yeterliğe gelmek için ne kadar eğitim almak gerekiyor?
Şimdi tabii ki bütün şeyler, bütün tedavi yöntemlerinde sadece eğitim almak yeterli. Yani hasta üstünde uyguladıkça deneyim sahibi olunuyor. Ama bağırsak florasında da İşte bir hafta sonu temel eğitim alır, ikinci hafta sonu da ileri eğitim alır. Yani toplam 2 hafta sonunda gene bu eğitimi alabilir. Ama değil mi? Hiçbir tedavi yöntemi için hani biz tamam bugün kursa geldik, yarın her şeyi çok güzel yapabileceğiz diye bir şey yok. Çünkü deneye yanıla öğreniyor insanlar bunu. Çünkü bir hasta öbür hastanın aynısı değil. Size standart bir eğitim veriliyor. Ama her zaman söylediğimiz bir hasta öbürünün aynısı değil. Yani A kişiye falanca miktarda doğal preparat verirsiniz, B kişiye başka miktarda vermek durumundasınız. Yani onun bir standartını oluşturmamız mümkün değil. Bu da hekimin kendi bilgi becerisi ve deneyimiyle gelişiyor. Ama ortalama bir bağırsak florası düzeltmeyi 2 kurs alsa bile hemen başlarsa bir ortalama 7-8 ay içinde, bir sene içinde oldukça deneyimli hale gelmiş olur. Nöral terapide de aynı şekilde. Yani 4 kursu aldıktan sonra, en az 4 kursu aldıktan sonra, tabii bu uygulama sıklığıyla ilişkili. Yani her gün uygularsa daha kısa sürede deneyim sahibi olur. Ne bileyim ayda bir defa uygularsa daha uzun sürede deneyim sahibi olur. Ortalama 2 sene içinde sınava girecek deneyimi elde etmiş olabilir. Nöral terapi sınavlarında aynı zamanda pratik sınavlar da vardır. Hem teorik hem pratik sınavlar vardır. Kuralımız da olur. Zaten kursa başladınız. Kursları diyelim ki 6 ay içinde bitirdiniz ama hastaların üstünde denemeniz gerekiyor. Yani 2 sene sonra sınava girebiliyorsunuz. Deneyim sahibi olduktan sonra sınava giriyorsunuz. Bu da çok vaka görmekten geçiyor, çok uygulama yapmaktan geçiyor.
Benim anladığım şekliyle çok kısaca özetliyorum. Nöral terapi ve bağırsak sağlığını düzeltme konusu 2 yılı bulabiliyor. Ama hiç değilse...
Gerçekten deneyimli olmanız.
Ama hiç değilse malzemelerin biyouyumluluğunu şöyle muayenehane ortamında kısaca kontrol edip hastaya biraz daha uygun malzemeyle müdahalede bulunmayı öğrenmek bir hafta sonuyla oluyor.
Evet.
Dolayısıyla yani kinesiyoloji bayağı pratik. Yani temel kinesiyoloji.
Evet. Evet.
Bu konuda kinesiyolojide ilerlemek isterse veya işte bağırsak sağlığı veya nöral terapi ilerlemek isterse bir 2 yılı gözden çıkarması gerekiyor diye anladım.
İlerlemek istiyorsa evet. Ama evet. Çok temel bir şeyler öğrenmek istiyorsa birkaç hafta sonunda zaten bunları yapabilir hale geliyor.
Evet. Bunları yapmak istiyorsa da şu anda ulaşması gereken dernek bütünsel
diş hekimliği derneği.
Ve hani eğitimleri de siz veriyorsunuz zaten.
Tabii nöral terapi eğitimlerini Nöral Terapi Derneği veriyor. Ama işte kinezyoloji eğitimlerini gene Kinezyoloji Derneği'nde veriyoruz. Onun dışında diş hekimlerin özel kullanımına ait işte amalgam sökülür, işte diş eti hastalıklarında tedavilerdir, fitoterapi gibi şeyler gene Bütünsel Diş Hekimliği Derneği ve diğer derneklerin bağlantılarıyla veriliyor hekimlere.
Bize ulaşmak için sizin web sayfanız var, tijendürer.com. Bir de daha da önemlisi sizin yine meslektaşlarınızla temas halinde kalabilmek için kurduğunuz bir de Facebook sayfası var.
Evet.
Bütünsel Diş Hekimliği diye yazarlarsa Facebook'a sizin sadece meslektaşlarınız için kurduğunuz sayfa karşılarına çıkacak.
Evet.
Ve orada da bu konuda kendilerini ilerlemek isteyenler size ulaşabilir. Bizi dinleyen çekimler için paylaşmış olalım. Çene eklemi problemleri ne de görelim. Hazır uzmanımızı bulmuşken.
Çene eklemi diğer eklemlerden farklı bir eklemdir. Çok özel bir eklemdir bu. Çünkü esnekliği ve hareket kabiliyeti diğer bütün eklemlerden daha fazladır. Bu özellik ona hem artı hem eksi sağlar. Artı sağlar, bu eklemdeki sorun çok geç oluşur ve ağrı çok geç duyulur. Ama eksi sağlar, bu kadar hareketin içinde kişiler burada problem olduğunu anlamazlar. Çene ekleminde problem olduğunu anlamazlar. Bu çene eklemindeki problemleri boyun, sırt, bel ağrısı, baş ağrısı, kronik yorgunluk şeklinde hissederler. Popülasyonda yani halkın arasında ortalama yaklaşık %50 kişinin çene ekleminde sorun vardır. Ama bunların sadece %5'inde çenede problem, çenede ağrı vardır. Kalan hepsinde işte boyun, sırt, bel ağrıları, baş ağrıları, kulak çınlamaları, yutkunma problemleri gibi şikayetlerle görülür. Bu da tabii bizim kaynağı teşhis etmekte zorlanmalarına, bizim tıp doktorlarının kaynağı teşhis etmekte zorlanmaları ve hastaları gereksiz tedavilerle oyalamalarına neden oluyor. Yani pek çok boyun ağrısının altında çene eklemi sorunu yatar. Pek çok bel ağrısının altında çene eklemi sorunu yatar. O yüzden de çene eklemi çok önemli bir eklemdir. Ve hastalanması da geç olmasına rağmen çok önemli sonuçlara neden olan bir sorundur. Çene eklemi sorunu olup olmadığını insanlar nasıl anlayabilir? Yani ağrısı olmasa bile kendi kendine nasıl anlayabilir? Anlaşılır, çok basit bir yöntemi var. İki parmağınızı kulağınızın içine sokun ve çenenizi açın kapayın. Parmaklarınızın iki tarafında, iki taraftaki parmaklarda hareket aynı anda mı değil mi? Birisi saniye farkıyla ya da birkaç saniye farkıyla diğerinden daha geç hareket ediyorsa işte sizin çene ekleminizde sorun var. Çenenizden ses geliyorsa, takırtılar varsa çene ekleminizde sorun var. Aynanın karşısına geçip ağzınızı açtığınızda çeneniz bir tarafa kayıyorsa ya da es çiziyorsa çene ekleminizde sorun var. Sabah kalktığınızda çene kaslarında ağrı değil, bir ağırlık hissi duyuyorsanız, bu birkaç dakika içinde konuşma ya da yemek yemeyle geçen bir ağırlık hissi duyuyorsanız yine çene ekleminizde sorun var. Peki çene eklemi sorunları neden olur? Pek çok sebebi var çene eklemi sorunlarının. Ağzın kendi içinden kaynaklanabilir ya da vücudun bir başka yerinden kaynaklanabilir. Dedik ki yani vücut her yer birbiriyle ilişkili. Şimdi ilk önce ağzın kendi içinden kaynaklanan sorunlardan başlayalım. Diyelim ki hastanın ortodontik bir yani çapraşıklık sorunu var. Dişler sürekli birbirine çarptığı için çene kapanırken kayabilir. Bu nedenle çene eklemi sorunu oluşabilir. Diyelim ki hastanın eksik bir dişi var. Bu sebeple ya da alışkanlık sebebiyle tek taraflı çiğniyor. Çene eklemi sorunu gene oluşabilir. Diyelim ki hasta sürekli sakız çiğneme alışkanlığı var ya da işte kalem ısırma alışkanlığı var. Parafonksiyonel alışkanlıklar diyoruz biz bunlara. Tırnak yeme alışkanlığı var. Yine çene ekleminde sorun olabilir. Hasta üflemeli çalgı çalıyordur, çene eklemi sorunu olabilir. Hasta sürekli elini masaya, dirseğini masaya koyup elini çenesinin altına koyar şekilde oturuyordur. Topuklu ayakkabı giyiyordur. Oturuş bozuklukları vardır. Vücudun bir başka yerinde yara yerleri vardır. Fasyal çekmeler meydana geliyor. Yani çene ekleminin aslında hastalanması için pek çok sebep var. Şimdi çene eklemi hastalandı, ne yapacağız? Nasıl tedavi edeceğiz? Her şeyden önce çene eklemi nasıl hastalanıyor? Diyorum ya, ağrıyla da gelebiliyor hasta bize, ağrısız olarak da gelebiliyor. Popülasyonun %50'sinde var çünkü bu sor. Yani boyun ağrıdığı için ya da bel ağrıdığı için de gelebiliyor. Çünkü çene ekleminde sorun olduğunu tamamlayıcı tıp bilen doktorlar bunu görebiliyorlar. Diyelim ki tamamlayıcı tıp bilen bir fizik tedavi uzmanı ya da bir fizyoterapiste gittiği zaman hastanın bel ağrısı varsa, aynı anda da temporomandibül eklemde sorun olduğunu görüyorsa hekim, o zaman hemen bize yönlendiriyor. Çünkü sorunun kaynağı temporomandibül eklem olabilir diye. Bunun için ne yapıyoruz? Her şeyden önce vücudun diğer taraflarında eğer bir kassal bir çekme varsa, bunun için işte biz diğer tamamlayıcı tıp doktorlarından yardım alıyoruz. O bölgelerin düzelmesini sağlıyoruz. Bu yapılmadan çene eklemi tamamen düzelmez. Ondan sonra çiğneme kaslarının içinde bir takım nodüller vardır. Ve omuzlarda olduğu zaman halk buna kulunç der, tetik nokta deriz. Bu nodüllerin düzeltilmesi gerekiyor. Nöral terapi yaparak, akupunktur yaparak, masaj yaparak değişik yöntemler var. Ama ben her zaman nöral terapist olduğum için tabii bunu daha çok, daha efektif olduğunu biliyorum ve onları uyguluyorum. Bütün bunları, bu kasları gevşetmek gerekiyor. Kaslar gevşedi, evet artık çene eklemimiz normal açılıp kapanıyor hale geldi. Peki şimdi ne yapacağız? İş bitti mi? Hayır, tabii ki bitmedi. Bu çene eklemi neden bozulmuştu? Acaba hasta tek taraflı mı çiğniyor? Bu tek taraflı çiğnemeye eksik diş mi neden oluyor? Ya da ne bileyim orada bir ağrısı var, o yüzden mi basamıyor? Bütün bunların cevabını bulmak gerekiyor. Önce onu düzeltmek, yani eksik dişi varsa onu düzeltmek, ortodontik bozukluğu varsa onu düzeltmek gerekiyor. Bazen de hasta psikolojik olarak diş sıkabiliyor. Eğer hasta diş sıkıyorsa muhakkak surette gece pilağı, geceleri kullanmak üzere gece pilağı yapmak gerekiyor. Bazen hastalar gündüz bile diş sıkabiliyorlar, bilgisayar başında bile diş sıkabiliyorlar. O zaman bu pilav gündüz de kullanabilir. Ama bunun yanında acaba bu diş sıkması neden kaynaklanıyor? Acaba bağırsak florası bozukluğundan mı kaynaklanıyor? Gerçek anlamda mı bir sıkıntısı var? Bütün bunlara bakmak lazım. Bağırsak florası bozuk olduğu zaman da diş sıkılır çünkü. Gerekiyorsa bağırsak florasını düzeltmek gerekiyor. Gerekiyorsa psikoterapi ya da hipnoz yapmak gerekiyor. Yani tekrarlamasını engellemek için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Çene eklemi problemleri çok komplike problemlerdir ve vücudun çok fazla yerini etkilerler. O nedenle çok dikkate alınması gereken ve çok es geçilen, ne yazık ki çok önemsenmeyen problemlerdir. Ama inanın pek çok ağrının altında çene eklemi problemi vardır.
Peki klasik diş hekimliği eğitiminde bunun önemi ne kadar vurgulanıyor? Yani normal...
Hemen hemen hiç. Yani ben öğrenciyken, tabii ben çok oldu öğrenciliğimi bitiriyor ama ben öğrenciyken çene eklemimden bir tıkırtı geliyordu. Ortodontiye gittim. O zaman nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Ben dedi benim çenemde bir tıkırtılar var. Geçer dediler, beni yolladılar. Şimdi son 7-8 senedir, 10 senedir artık biraz daha önem kazanmaya başladı çene eklemi. Ama ne yazık ki işte bütünsel bakılamadığı için olay sadece ağız ve dişler boyutunda kalıyor. Yani gece plakları yapılıyor, kapanış düzeltmeler yapılıyor ama yanlış kas çekimlerine, gerimlerine göre yapılıyor. Yani hastanın ağzı açıp kapanırken kayıyorsa ve bunun üstüne biz bir plak yapıyorsak o kaymayı daha çok pekiştirir. Halbuki önce kaymayı düzeltip filan ondan sonra yapmamız gerekiyor. Ama gene de sevindirici gelişmeler. Yani 30 sene önce hiç ismi bile edinmeyen bir problem en azından şimdi üstünde çalışılıyor. Ama bütünsel tıp dediğim gibi çok daha geniş bakıyor. Tedavilerinde çok daha bu anlamda başarılı oluyor.
Güzel bir bonus oldu. Tam programı kapatırken üzerine böyle pasta gibi sürpriz oldu. Böyle bir soru da gelmemişti. Çok iyi oldu. Teşekkür ediyorum. O zaman şöyle kapatalım programı. Hem hastalar için hem de meslektaşlarınız için bir kapanış mesajı alayım ben sizden. Ve bu şekilde bitirelim.
Ağız sağlığın aynasıdır. Eğer ağızda bir probleminiz varsa beden sağlığınızda bir problem olma ihtimali son derece yüksektir. Lütfen dişlerinize çok dikkat edin ve bütünsel bakış açısını benimseyin. Teşekkür ediyorum.
Meslektaşlara?
Meslektaşlarımıza da tabii ki var. Hastamızı ağrılarının sadece üstünü örtmek değil, gerçekten iyileştirmek amacıyla bütünsel diş hekimliğinin önemini daha iyi kavramamız gerekiyor. Çünkü vücudun her yerinden dişler etkileniyor. Dişlerde yaptığımız her şey vücudu etkiliyor. Pek çok hastalık dişlerden kaynaklanıyor. Bu bütünsel bakış açısını ne kadar geliştirirsek hastalarımız o kadar daha çok yardımcı olabiliriz. O kadar daha çok hastalarımız memnun kalır ve hasta memnuniyeti her şeydir.
Bir kapanış sürprizi de ben yapayım o zaman. Sizin yeni bir kitabınız çıkmak üzere diye Facebook'tan izlemiştim. Bu kitap ne hakkında olacak? Ne zaman raflarda göreceğiz?
Evet. Kitabımız inşallah önümüzdeki ay raflarda olacak. Bütünsel diş hekimliği ile ilgili, yani neden bütünsel bakmamız gerektiği, işte bütün bu röportaj süresince bahsettiğimiz şeyleri biraz daha ayrıntılı olarak kitapta anlatıyor olacağız. Amalgam dolgulardan, flordan bahsedeceğiz, kistli dişlerden, çene ekleme problemlerinden biraz daha ayrıntılı olarak bahsediyor olacağız.
Kimler hedeflediğiniz okuyucu kitlesi? Yani hastalar mı, meslektaşlarınız mı, ikisi de mi?
Bu kitabı aslında çok daha basit bir dille yazdım. O yüzden hedef kitlemiz hastalar. Daha anlaşılır ve daha kısa bir kitap. Bu inşallah meslektaşlarımız için çok daha genişletilmiş olan kitabımız yaz sonunda basıma gelecek.
Peki o zaman ona da hayırlı olsun diyoruz.
Teşekkür ederim.
Ve program için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
İyi günler diliyorum.
İyi günler. Right now, feeling fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down. I win it back, don't even ask. When I found myself in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate when it's simple, when it's simple, when it's simple. Would you love me more, just a little? So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks, oh hold me now, when every ship is going down, I don't get nothing when I hear you say, it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay.